Gülün Adı, Umberto Eco, 55. Ayrım. O zaman başrahip birden öfkeye kapıldı. Çünkü böyle güzel bir şölen düzenlenmesine karşın kimsenin ona bir şey vermediğini söyledi. Bunun üzerine herkes ona armağan vermek için birbiriyle yarışmaya başladı. Bir boğa, bir kuzu, bir aslan, bir deve, bir geyik, bir dana, bir kısrak, bir güneş arabası, Aziz Ebanus'un çenesi, Aziz Ubertino'nun kuyruğu, Aziz Venantia'nın döl yatağı, 12 yaşındaki Aziz Burgosiana'nın tıpkı bir kadeh gibi kakmalı boynu, Süleyman'ın sarayının bir kopyası. Ama başrahip böyle davranarak onun dikkatini dağıtmaya çalıştıklarını, gerçekte hepimizin içinde bulunduğumuz hazine mahzenini yağmaladıklarını, akreplerden, yedi borazandan söz eden çok değerli bir kitabın çalındığını söyleyerek bağırmaya başladı ve tüm şüpheli kimselerin üstünü aramaları için Fransa kralının okçularını çağırdı. Herkesin ayıplayan bakışları altında okçular Hagar'ın üstünde alaca bir kumaş, Rachel'in üstünde altın bir mühür, Tekla'nın koynunda gümüş bir ayna, Benjamin'in kolunun altında bir içki imbiği, Judith'in giysileri arasında bir ipek örtü, Longinus'un elinde bir mızrak, Abimelek'li kolları arasında da bir başkasının karısını buldular. Ama en kötüsü, tıpkı bir kara kedi gibi kapkara ve çok güzel olan kızın üstünde bir kara tavuğun bulunması oldu. Bunun üzerine ona büyücü ve sözde havari dediler. Onu cezalandırmak için hepsi birden üstüne atıldılar. Batista başını uçurdu. Habil gırtlağını kesti. Adem saklandığı yerden bulup çıkardı onu. Nabukadnezar ateşten eliyle göğsüne burçlar çizdi. İlyas ateşten bir arabayı atıp saldırdı ona. Nuh suya attı. Lut tuzdan bir sütuna dönüştürdü. Susanna kösnülükle suçladı onu. Yusuf başka bir kadınla aldattı. Ananias fırına attı, Samson zincire vurdu. Paulus kırbaçladı. Petrus baş aşağı çarmıha gerdi. Stephen taşa tuttu. Lorenzo ızgaranın üstüne koyup yaktı. Bartolomeo derisini yüzdü. Yahuda ele verdi, kilerci yaktı. Petrus ise her şeyi yatsıyordu. Sonra hepsi de üstüne çullanıp pislik attılar. Yüzüne karşı yellendiler, başına işediler, göğsüne kustular, saçlarını yoldular. Yanan meşalelerle kaba etlerini kırbaçladılar. Kızın bir zamanlar öylesine güzel olan bedeninin etleri kemiklerinden ayrılıyor, parça parça olup mahzendeki cam mahfazaların, kristal ve altından yapılmış kutsal andaşların arasına saçılıyordu. Daha doğrusu mahzeni dolduran kızın bedeni değildi. Mahzenin parçaları döne döne daha şimdiden madensi bir nesneye dönüşmüş olan kızın bedenini oluşturuyorlar, sonra gene çözülüp dağılıyorlar, çılgınca bir küfürle birikmiş parçaların kutsal toz zerreciklerine dönüşüyorlardı. Sanki kocaman tek bir beden, binlerce yıl boyunca kendisini oluşturan parçalara ayrılmış, bu parçalar ölü rahiplerin kemiklerinin durduğu odadan daha görkemli ama ona benzeyen tüm mahzeni dolduracak biçimde düzenlenmiş, yaratılışın başyapıtı olan insan bedeninin maddesel biçimi birçok rastgele biçime ayrılmış, böylece kendisinin tam karşıtı olan imgelere artık kavramsal değil, dünyasal bir biçime, yalnızca ölümü ve yıkımı simgeleyen tozlara ve pis kokulu parçacıklara dönüşmüş gibiydi. Şimdi şölene katılan konukları ve getirdikleri armağanları göremiyordum. Şölenin tüm konukları şimdi mahzende, her biri kendi döküntüsünün içinde mumyalanmış gibiydi. Her biri kendi kendisinin saydam simgesi olmuştu sanki. Rachel kemik, Daniel diş, Samson çene kemiği, İsa kırmızı bir giysi parçası. Sanki şölen sonunda kızın öldürülmesine dönüşmüş, evrensel bir kıyım olmuştu da ben burada durmuş bunun sonucunu seyrediyordum. Bedenler, ne söylüyorum bu aç kurt gibi ve susamış şölencilerin oluşturdukları bu dünyasal beden, tek bir ölü gövdesine, tıpkı Dolcino'nun işkenceden sonraki bedeni gibi yaralanıp örselenmiş, iğrenç ve pırıl pırıl bir hazineye dönüşmüştü. Yüzülüp asılmış ama köselesiyle, taşlaşmış bağırsaklarını ve tüm organlarını, hatta yüz çizgilerini bile hala içinde taşıyan bir hayvanın derisi gibi tüm boyutları elverdiğince gerilmişti. Derinin tüm kıvrımları, kırışıklıkları, yaraları, kadifemsi düzlükleri, orman gibi kılları, göğsü, edep yeri görkemli bir Halep kumaşına dönüşmüş, memeleri, tırnakları, topukların altındaki dikensi oluşumlar, kirpiklerin iplikleri, gözlerin suyumsu maddesi, dudakların etleri, sırtın ince omurgası, kemiklerin yapısı, her şey kumsu bir toza indirgenmişti. Ama hiçbir şey kendi biçimini ya da konumunu yitirmemişti. Bacaklar bir çizme gibi boşalmış, gevşemiş etleri, damarların tüm kırmızı işlemeleriyle bir papaz cübbesi gibi dümdüz uzanmış, bağırsakların oymalı yığını, yüreğin koyu ve sümüksü kırmızısı, tıpkı bir gerdanlık gibi düzenlenmiş, tümü de aynı büyüklükte dişlerin incimsi dizisi, pembeli mavili bir padantife benzeyen dil, mumlar gibi sıralanmış parmaklar, karnın açılmış halısının ipliklerini yeniden düğümleyen göbek. Mahzenin her köşesinde şimdi camekanlara ve kutsal andaşlara bölünmüş ama gene de uçsuz bucaksız ve ustan yoksun bütünlüğü içinde yeniden birleşmiş bu makro gövde bana sırıtıyor, fısıldıyor, ölüme çağırıyordu beni. Akşam yemeğinde yiyip içen, açılıp saçılarak yerlere yuvarlanan aynı gövdeydi bu. Oysa şimdi sağır ve kör yıkımın dokunulmazlığı içinde kımıltısız kalmış görünüyordu bana. Ubertino kolumu yakalamış, tırnaklarımı etme batırarak fısıldadı. Görüyorsun aynı şey. Önce çılgınlığının yengisinin tadına varan ve oynadığı oyundan tad alan şey. İşte burada. Cezalandırılmış ve ödüllendirilmiş, tutkuların ayartıcılığından kurtulmuş, sonsuzlukla katılaşmış. Onu koruyacak ve arındıracak sonsuz çiğe kendini bırakmış. Yozlaşmanın yengisiyle yozlaşmadan kurtulmuş. Çünkü zaten toz olanı artık hiçbir şey toza indirgeyemez. Ölüm, yolcunun dinlenmesi, tüm çabaların sonucudur. Ama ansızın Salvatore bir şeytan gibi pırıl pırıl mahzene girip bağırdı. Aptal, görmüyor musun? Eyüp'ün kitabındaki büyük Lyotard bu. Neden korkuyorsun benim küçük efendim? İşte eritilmiş peynir. Sonra mahzen birden kırmızımsı çakıntılarla aydınlandı ve gene mutfak oldu. Ama mutfaktan çok sümüksü, yapış yapış bir döl yatağını andırıyordu. Ortasında kuzguna benzeyen kapkara, 1050 bir hayvan. Kocaman bir işkence ızgarasına zincirlenmiş, çevresinde kim varsa yakalamak için ellerini uzattı ve tıpkı susayan bir köylünün bir üzüm salkımını avucuna alıp sıkması gibi o koca hayvan yakaladıklarını sıktı. Onları elleriyle yakalayıp kiminin bacaklarını, kiminin kafasını kırdı. Doyasıya yedikten sonra ağzından kükürtten daha pis kokan bir ateş püskürttü. Ama inanılmaz bir gizem. Bu sahne artık korkutmuyordu beni. O iyi şeytanı, böyle düşünüyordum, rahatlıkla seyredebildiğimi görmek şaşırtıyordu beni. Zaten Salvatore'den başkası değildi o. Çünkü artık ölümlü insan bedenine ilişkin her şeyi biliyordum. Acılarını ve yozlaşmasını biliyordum ve artık hiçbir şeyden korkmuyordum. Gerçekten de şimdi yumuşaklık ve şenlikte görünen o alevin ışığında akşam yemeğindeki tüm konukları yeniden gördüm. Şimdi yeniden ilk biçimlerini almışlar, şarkı söylüyor, her şeyin yeniden başladığını vurguluyorlardı. Genç kız da aralarındaydı. Bütünleşmiş ve alabildiğine güzel. Bir şey yok, bir şey yok diyordu. Göreceksin, eskisinden de güzel olacağım. Bir dakikacık izin ver. Gidip yanayım, sonra gene burada buluşuruz. Sonra bana üreme organını gösterdi. Tanrı beni bağışlasın. İçine girdim ve kendimi çok güzel bir mağarada buldum. Altın çağın mutlu vadisine benziyordu. Akarsular, meyveler, üstüne eritme peynirleri asılı ağaçlarla nemli. Herkes güzel şölen için baş rahibe teşekkür ediyordu. Onu itip kakarak, tekmeleyerek, giysilerini yırtarak, asalarıyla asasına vurarak sevgilerini ve şakacılıklarını gösteriyorlardı ona. O da gülüyor, kendisini gıdıklamaları için yalvarıyordu onlara. Burun deliklerinden kükürt bulutları püskürten, binek atlarına binmiş, yoksul yaşam rahipleri, kemerlerinde altın dolu keselerle içeri girdiler. Bunlarla kurtları kuzuya, kuzuları kurda döndürüyorlar. Tanrı'nın sonsuza dek her şeye gücünün yetişini öven ilahiler söyleyen halk meclisinin onayıyla onlara taç giydirip imparator yapıyorlardı. Kahkahalarla gülünsün, gülmekten katılınsın diye bağırdı İsa, dikenli tacını sallayarak. Papa Yohannes bu karışıklığa lanetler yağdırıp Bu gidişle işin sonu nereye varır bilmem diye bağırarak içeri girdi. Ama herkes onu alaya aldı ve başlarında baş şayip domuzlarla birlikte ormanda trüf mantarı aramaya gittiler. Ben de onların ardından gitmek üzereydim ki bir köşede labirentten çıkmakta olan William'ı gördüm. Elinde onu hızla kuzeye doğru çeken mıknatıs vardı. "Beni bırakmayın üstadım," diye bağırdım. "Finis Afrika'da ne olduğunu ben de görmek istiyorum." "Gördün ya," diye yanıtladı William. Daha şimdiden uzaklaşmış. Kilisedeki cenaze şarkısının sözcükleri sona ererken uyandım. Gözyaşlarıyla dolu o gün. Kızgın küllerden doğacak. Yargılanacak suçlanan kişi. Esirge onu öyleyse Tanrı. Merhamet et Efendimiz İsa. Erinç bağışla onlara. Tüm görüntüler gibi kısa da olsa bir amin boyunca da sürse, gördüğüm görüntünün hemen hemen Dies Irae boyunca sürdüğünün belirtisiydi bu. 6. gün öğleye doğru. William at suya gördüğü düşü açıklıyor. Afallamış ana kapıdan çıktım. Kendimi küçük bir kalabalığın karşısında buldum. Manastırdan ayrılmakta olan Fransiskenlerdi bunlar. William da onları uğurlamak için aşağı inmişti. Vedalaşmalara, kardeşçe sarılıp öpüşmelere ben de katıldım. Sonra William'a ötekilerin tutuklularla birlikte ne zaman yola çıkacaklarını sordum. Yarım saat önce bir hazine dairesindeyken gittiklerini söyledi. Belki de ben daha düş görürken diye düşündüm. Bir an dona kaldım. Sonra kendimi toparladım. Böylesi daha iyiydi. Tutukluların, zavallı bahtsız kilercinin, Salvatore'nin ve kuşkusuz kızın demek istiyorum. Hiç dönmemek üzere uzaklara götürülmelerini görmeye dayanamazdım. Hem sonra gördüğüm düş beni böyle altüst etmişti ki duygularım uyuşmuş gibiydi. Minoritlerin kervanı kapıya doğru ilerlerken William'la kilisenin önünde kaldık. Başka başka nedenlerle de olsa ikimiz de üzgündük. Sonra gördüğüm düşü üstadıma anlatmaya karar verdim. Gördüklerim ne denli çeşitli ve mantığa aykırı olursa olsun, olağanüstü bir açıklıkla imgeleri, devinimleri, sözcükleri tek tek anımsıyordum. Onları olduğu gibi hiçbir şey atlamadan anlattım. Çünkü düşlerin çoğu kez gizemli mesajlar olduğunu, bilgili kimselerin bunlarda açık seçik kehanetler okuyabildiklerini biliyordum. William suskunluk içinde beni dinledi, sonra sordu. "Ne gördüğünü biliyor musun?" "Size anlattıklarımı," diye yanıtladım tedirgin. "Elbette anladım. Ama bana anlattıklarının büyük bir bölümünün daha önce yazılmış olduğunu biliyor musun? Son birkaç günün kişi ve olaylarını daha önce bildiğin bir resmin içine yerleştirdin sen. Çünkü gördüğün düşün örgüsünü bir yerde okumuştun. Çocukken okulda ya da manastırda anlatmışlardı sana." Bir an şaşkın baka kaldım. Sonra anımsadım. Doğruydu. Belki adını unutmuştum ama hangi yetişkin rahip ya da kıpır kıpır genç çömez, Paskalya töreni ya da rahiplerin şakaları geleneğine ilişkin olan bu öyküdeki çeşitli görüntülere gülümsememiş, gülmemiştir. Çömezlerin üstadları arasında daha sert olanlarca yasaklanmış ya da küçümsenmiş olmasına karşın, rahiplerin bu öyküyü düz yazı ya da uyaklı olarak çeşitli biçimlerde kısaltılmış ve uyarlanmış biçimlerini birbirlerine fısıldamadıkları bir manastır yoktur. Bazıları eğlence perdesi altında gizli ahlak dersleri sakladığını öne sürerek dindarca öyküyü kopya etmişler, kimileri de öykünün yayılmasını yüreklendirmişlerdir. Çünkü onlara göre gençler bu eğlenceli öykü aracılığıyla kutsal tarihin olaylarını belleklerinde daha iyi saklayabileceklerdi. Papa 8. Johannes için "Gülmekten hoşlanırım ben." "Sen de gülerek kabul et Papa Johannes. Eğer hoşuna giderse gülebilirsen gül sen de." Sunusuyla öykünün uyaklı bir uyarlaması yazılmıştı. Kel Charles'ın kendisinin akşam yemeğinde saygıdeğer konuklarını eğlendirmek için öykünün kutsal güldürü biçiminde uyaklı bir uyarlamasını sahneye koyduğu söyleniyordu. "Gülmekten yere düşüyor. Gauderus." Zekeriya'ya şaşıyorlar. Sırt üstü uzanmış döşeğinde ders veriyor Anastatius. Arkadaşımla öyküden parçalar okurken öğretmenlerimden kaç kez azar işitmiştim. Melk'te bir rahip anımsıyordum. Ciprianus gibi erdemli bir adamın ermiş bir şehitten çok bir kafire, bir soytarıya yaraşan böyle utanmasız bir şey, kutsal Betike böylesine saygısız bir parodi yazmış olmayacağını söylerdi. Yıllardır bu çocukluk oyunlarını unutmuştum. Ama nasıl olmuştu da Koene o gün düşümde böylesine canlı bir biçimde yeniden ortaya çıkmıştı? Düşlerin kutsal mesajlar ya da olsa olsa uykudaki belleğin gün boyu olup biten şeylere ilişkin saçma sapan sayıklamaları olduğunu düşünmüştüm her zaman. Şimdi kitapların da düşte görülebileceğini anlıyordum. Böylece düşlerin de düşte görülebileceğinin ayırdına varıyordum. Gördüğün düşü doğru yorumlayabilmek için Artemidorus'u olmak isterdim dedi William. Ama bana öyle geliyor ki Artemidorus'un bilgisine sahip olmadan da ne olduğunu anlamak kolay. Son günlerde öyle şeyler yaşadın ki zavallı çocuğum, tüm doğru kurallar altüst olmuş gibi görünüyor. Bu sabah da uykulu zihninde başka nedenlerle de olsa dünyanın tepe taktak olduğu bir tür güldürünün anısı canlandı. Bunların içine de daha yeni anılarını, kaygılarını, korkularını kattın. Adelmo'nun kenar süslerinden yola çıkarak her şeyin yanlış yönde gider göründüğü ama gene de Koena'da olduğu gibi herkesin gerçek yaşamda ne yapmışsa gene onu yaptığı büyük bir karnavalı yeniden yaşadın. Sonunda düşte kendi kendine hangi dünyanın yanlış olduğunu ve baş aşağı yürümenin ne anlama geldiğini sordun. Gördüğün düş, yukarının neresi, aşağının neresi, yaşamın ve ölümün nerede olduğunu ayırt edemiyordu artık. Gördüğün düş, öğrenimine kuşku düşürdü. Ben değil dedim erdemli bir tavırla. Kuşkuya düşen gördüğüm düş. Ama düşler kutsal mesajlar değil. Öyleyse şeytansı hezeyanlar. İşlerinde hiç gerçek yok. Bilmiyorum Atsu dedi William. Elimizde öyle çok gerçek var ki günün birinde biri çıkar da düşlerimizden bile bir gerçek çıkarmaya kalkarsa Deccal'in günü gerçekten yakın demektir. Gene de gördüğün düşü ne denli düşünürsem o denli açıklayıcı görünüyor bana. Belki senin için değil ama benim için öyle. Varsayımlarımı geliştirmek için, düşlerinden yararlandığım için beni bağışla. Bunun aşağılık bir şey olduğunu biliyorum. Böyle bir şey yapılmamalı. Ama bana öyle geliyor ki, senin uykudaki ruhun, benim üstelik ayıkken, 6 günde anladığımdan daha çok şey anlamış. Sahi mi? Sahi. Belki de değil. Düşünü açıklayıcı buluyorum. Çünkü benim varsayımlarımdan birine denk düşüyor. Ama bana çok yardımın dokundu, sağ ol. Ama düşümde sizi böyle ilgilendiren ne vardı? Tüm düşler gibi anlamsızdı. Tüm düşler ve görüntüler gibi başka bir anlamı vardı. Bir istiare ya da benzetim gibi okunması gerekir. Kutsal yazılar gibi mi? Bir düş bir kutsal yazıdır. Birçok kutsal yazı da düşlerden başka bir şey değildir. 55. ayrımın sonu sayfa 612, devamı 56. ayrımda.